Ayrım 26. Bir iktisat siyasetine yöneliş. Cumhuriyetten sonra İsmet Paşa'nın karşılaştığı en çetin meseleler iktisat meseleleri oldu. Kara ve deniz ulaştırma vasıtalarının yetersizliği, yolsuzluk, sanayisizlik, evvelce küçük sanatları ellerinde tutan Ermeni ve Rumların ortadan çekilmeleri ile şehir ve kasabalarda hissedilen boşluklar, banka ve kredi yokluğu, iptidai bir ziraat, şehirlerin ve kasabaların haraplığı vesaire. Bütün bunlara devlet maliyesinin hadsizliğini, devletin yalnızlığını, müttefiksizliğini de katınca Cumhuriyet sonrası devrin sıkıntılarını daha iyi anlamak mümkün olur. Kaldı ki ortada memleket hakkında rakam, istatistik bilgileri de yeterli değildi. Memleketin yüz ölçümü, nüfusu, ormanları, hayvan serveti, madenleri doğru olarak bilinmiyordu. Bugünkü hesaplardan faydalanarak şunu anlamaktayız ki yeni devlet 771.500 murabba kilometrelik bir saha üzerinde 12.500.000 kadar nüfusa malikti. Ama harplerin, tehcirlerin, mübadelelerin şu neticesi de olmuştu ki Doğu vilayetlerinde bu o vakit 1.3 milyon kadar tahmin edilen Kürt nüfusundan sonra memlekette mütecanis bir Türk topluluğu yer alıyordu. Ermeni ve Rum karmalığı kalkmıştı. Kürtler Iğdır'ı Erzincan arasında çekilecek bir hattın cenubunda ve Fırat'ın doğusunda kalan bölgede çoğunluk teşkil ediyorlardı. İkinci Dünya Harbi içinde yapılan istatistiklere göre bu hattın şarkında Kürtler %66.3 oranındaydı. Muhtemelen 1923-1930 arasında buna benzer bir orantı vardı. Memleketin tabi servetlerine de güveniliyordu. Nitekim İsmet Paşa o günlerden bahsederken bunu şöyle değerlendirir. Bu memleketin kaynakları ne kadar kuvvetli, ne kadar bol olduğunu bizden daha iyi bütün dünya bilir. Düşünülebilir mi ki erişilmez hedeflere varmak için vasıtasızlığı, maddi müşkülleri yenen bir memleket ve bir millet altın hazineler üzerinde otursun ve sadece bu hazinelerin kapısını açmayı bilmemek yüzünden fakir ve ıstırabı kabile tedavi olmasın. Asıl olan nokta kaynaklara malik olup olmamaktadır. Eğer memlekette kuvvet kaynağı, servet kaynağı, gelişme kaynağı yoksa bunu yaratmak kimsenin elinde değildir. Fakat bizim nüfusumuzu, hayatımızı en yüksek medeniyet seviyesine çıkarmak için her türlü kaynaklar ve vasıtalar vardır. Hedefe varmak için evvela hedefi belirli, berrak bir surette malum olmak lazımdır. Yanar döner bir ışık, bulutlar içinde belirsiz hedefler arkasında koşanların ilk müşkülat karşısında ayakları sürçer. Büyük hedefin yolu sabır ve sebatı tüketecek zannolulan büyük müşküllerle doludur. Varacağımız nokta milletler arasında en yüksek terakki ve medeniyet seviyesidir. Gerçi fakir ve harabız ama altın hazineleri üstünde oturuyoruz. Yarın veya öbür gün behemehal bunları açabilir ve behemehal bunları açmak mecburiyetindeyiz. Açmak için vasıta insan gücü dışında değildir. Bu vasıta gökten de inecek değildir. Bu vasıta belirli bir hedefe doğru yılmayarak durmadan çalışmaktır. 38-930. Fakat biz Türk toprağı ve imkanları üstünde İsmet Paşa iktidarının milli iktisada yönelirken yeni devletin eski Osmanlı devletinden devraldığı iktisadi şartlara ve mirasa kısaca göz atmalıyız. Sert gerçekler. Sert gerçekler, Cumhuriyet neyi devraldı? Lozan konferansında kapitülasyonlar kaldırılmakla beraber zaman içinde tasfiye edilecek bazı pürüzlerin de mevcut olduğunu daha önce işaret etmiştik. Bunların başında gümrük tarife sistemi geliyordu. Bu muahedenin koyduğu bir kayda göre 1916 senesi yani imparatorluk devri son gümrük tarifelerini 1923-1928 arasında değiştiremeyecektik. Yani bu süre içinde milli ekonominin bayrak vasıflarından biri olan gümrük istiklalini ve himayeci siyasete geçemeyecektik. Yalnız bu arada paramızın kıymet düşüklüğünü hesaba katarak mevcut tarifeyi 12 emsaliyle çarparak uygulayabilecektik. Bu kayıttan 928 senesi sonunda kurtulacaktık. A. Bütçe. İkinci kayıt yeni devletin Osmanlı borçlarından kendi üzerine aldığı hisseydi. Bu borçların ödenmesi külfetleri devletin cılız bütçesinde büyük bir yük teşkil ediyordu. Mesela şu rakamları verelim. Devlet maliyesinde dış borçların yükü. Yıllar, masraf bütçesi yüzdesi, taksit miktarı olarak okuyacağım. 1924, %8.5, 14.014 milyon lira. 1925, %7.1, 13.861.000 lira. 1926, %5.4, 10.136.000 lira. 1927, %5.2, 9.875.000 lira. 1928, %6.5, 13.468.000 lira. 1930, %4.6, 32.189.000 lira. Ama bu nispetleri değerlendirirken aynı yıllar içinde mesela marif bütçesini masraf faslında ancak %3.1-4.5 arasında bir karşılık ayırabildiğimiz dini hesaba katmalıyız. Bütçe takatimizi anlamak için de şunu verelim ki, daha önce de değindiğimiz gibi Cumhuriyet İdaresi 1923'te ancak 93 milyon lira kadar hesaplanan bir varidatla idareye el koymuş ve 1924'te durum ancak şöyle olabilmişti. 1924-25 gelir 129 milyon 214 bin 610, gider 176 milyon 993 bin 800. B. Para. Mütedavil paraya gelince Osmanlı Devleti'nin umumi harpten önce tedavülde 43 milyondan ibaret olduğu tahmin edilen altın parası vardı. Harpten sonra bunun çoğu Türkiye'den ayrılan yerlerde ve bilhassa Arap memleketlerinde kalmış bulunuyordu. Bu altın para yanında 8 milyon liralık gümüş ve yalnız İstanbul'da olmak üzere 1.2 milyon liralık da Osmanlı Bankası banknotları tedavül etmekteydi. Umumi harpte hükümet para sıkıntısı çekince 1916 tevhidi meşkukat sistemini, yani paraların birliği ve altın esası şekline bağlı kalmakla beraber karşılığı devletin umumi varlığı sayılan kağıt para çıkarmaya başladı. Gerçi bunda hesapsızlığa gitmedi ve bütün devlet mekanizması içinde en titiz işleyen bir maliye nezaretiydi. Nazır Cavit Bey de İzmir suikastı dolayısıyla asıldı. Bu karşılıksız paranın değerini elbette ki sabit tutulamamakla beraber bir enflasyona da gidilmedi. Mesela harp içinde tedavülde bulunan para ile altına nazaran fark şöyle yürüdü. Aylar ve seneler, tedavüldeki kağıt para, altına nazaran fark. 1915 Temmuz, 1,5 milyon. %0. 1915 Ekim 7.900.000 %0. 1916 Ocak 10.700.000 %2. 1917 Ekim 45.800.000 %83. 1918 Ekim 124.100.000 %272 mütareke. 1919 Ekim 161.000.000 %372. Ondan sonra bu kağıt para miktarı artmadı. Hatta 1923'ten sonra 153 milyon liraya indi. Fakat bir altın lira karşılığı 1930 içinde 830 kuruşa kadar yükselmiş ve nihayet 28.8.930'da ve devletçe teşkil edilen konsorsiyum eliyle 1030 kuruş olarak kıymetlendirilmiştir. Kaldı ki harp içindeki kağıt para çıkarılmasını büsbütün karşılıksız saymak da doğru değildir. Hükümet bu işe girişirken müttefikimiz Almanya mevcut altın ihtiyatımızı Berlin'e ve Alman hükümeti emrine karşılık olarak yollamıştı. Harbin sonunda bu karşılık Almanlardan alınarak müttefiklere geçmiştir. Hülasa Cumhuriyet kendi iktisadi hayatına karşılığı kalmamış fakat kıymeti de tamamen sarsılmamış olan bu 150 milyon etrafındaki kağıt parayla başladı. C. Dış ticaret. Dış ticarete gelince İstiklal Savaşı içinde bir dış ticaretten elbette bahsedilemezdi. Ne alacak takatimiz ve yolumuz ne de ödeyecek imkanımız ve vasıtalarımız vardı. Kaldı ki memleketin ihracat maddelerini yetiştiren Ege, Çukurova, Trakya gibi sahalar İstiklal Savaşı süresince zaten elimizde değildi. 1923'te dış ticaret münasebetlerini ancak 84 milyon 700 bin liralık bir ihracatla girdik. İthalatımız ise daha o yıl 144 milyon 800 bin liraya varmış ve ticaret muvazenemiz %58.8 açık vermişti. Halbuki memleket bir mal açlığı içindeydi ve yeni hükümet buna cevap vermeliydi. Bu hayat şöbesinin nasıl geliştiğini daha ileride ele alacağız. D. Ulaştırma. Bir de ulaştırma şebekesine bakmalıyız. Cumhuriyet İmparatorluk'tan karayolu denebilecek bir şey devralmadı. Mevcut karayollarının tek kilometresinde bile bugünkü değil, o günkü anlamıyla de yol denilemezdi. Düşünmeli ki mesela İstanbul'dan İzmit'e bir karayolu yoktu. Bir takım perişan izler yahut hırpani bir takım makadam dar yol kalıntıları kullanılmaktan kalmıştı. Tabii yol olmayınca motorlu vasıta da yoktu. Bütün mücadele boyunca Ankara'da o da Gazi'nin külüstür bir açık otomobili vardı. Karayollarının tamamen ve yeniden yapılması lazımdı. Onun içindir ki 1924 gider bütçesinde %9'dan başlayan nafıa bütçesi 1930'da gider bütçesinin %15.2'sine kadar yükselmiş bulunuyordu. Demir yollarına gelince misak-ı milli sınırları içinde kalan bütün demir yollarının uzunluğu 4637 kilometreden ibaretti. Bu hatlarda güneyde Toroslar'da ve Orta Anadolu'da Ankara'da sona eriyordu. Ne Karadeniz, ne Akdeniz, ne Doğu Anadolu birbirlerine bağlanmış değildi ve bütün mevcut hatlar yabancı imtiyazlı şirketlerin elinde bulunuyordu. Halbuki ilk demiryolu fikri memlekete daha 1836'da, yani Tanzimat öncesinde girmiş ve ilk hat İzmir-Sarıköy 1822'de açılabilmişti. Aynı yıl Haydarpaşa İzmit hattı tamamlandı. Hülasa Cumhuriyet memleketi 4637 kilometrelik ve harplerle İstiklal Savaşı içinde tamamen yıpranmış, yenilenmeye muhtaç ve memleketin asıl parçalarını birbirine bağlamayan yabancıların elinde bir demir yolu şebekesiyle devraldı. Ne yapacaksa bu alanda yapacaktı. hatları memleketin uçlarına ulaştırarak yeni Türkiye'yi demirden ağlarla örecekti. Bunun için elindeki nafa bütçesi ise 1924'te 17.900 liradan ibaretti ki bütün nafa hizmetleri bununla görülecekti. 1930'da bile masraf bütçesinin bu faslı ancak 33.705.000 liraya varabilmişti. Ama daha ileride göreceğimiz gibi demir yolları 1930'da Sivas'a varmış, nice istikametlerde yeni hatlar inşa safhasına girmişti. Denizcilik. Deniz ticaret filosuna gelince bu alanda Cumhuriyet çok daha hazin bir durumu devraldı. Misak-ı milli sınırlarına göre Türkiye'nin sahilleri 4000 kilometreyi buluyordu. İmparatorluk Cihan Harbi'ne 110-120 bin ton sap tonluk ve 120 parça kadar küçük bir deniz ticaret filosuyla girmişti. Fakat Cumhuriyet bu filoyu ancak 50 bin tonluk cılız, döküntü bir varlık olarak aldı. Kaldı ki Lozan Antlaşması'nın bir kaydına göre kabotaj, yani Türk limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı da birden Türklere geçmiyordu. Kabotaj hakkına Türkler ancak 1 Temmuz 1926'da kavuştular. 815 sayılı kabotaj kanunu gerçi 19 Nisan 1926'da Millet Meclisi'nde kabul edilmiş fakat yukarıda kaydettiğimiz tarihte yürürlüğe girmişti. O tarihten sonra Türk limanları arasında gemi işletme hakkı ancak Türklere tahsis edildi. Fakat 1930'da bile Türk ticaret filosu ancak buharlı ve motorlu olmak üzere 90 bin ton kadar bir safi tonülato kuvvetindeydi. F. Yabancı sermaye. Şimdi biraz da yabancı sermaye hareketlerine göz atalım. Yabancı sermaye yahut dış sermaye akışı klasik iktisadiyatın milletler arası münasebetlerde asli unsurdur. Yalnız şu suretle ki bu akış hakikatte iktisatça bağımsız ülkeler arasında hür ve eşit şartlarla yürür. Yarı sömürge ülkelere imtiyazlar şeklinde girer. Sömürgelerde ise yabancı sermaye tam bir sömürücüdür. Uyanan iş ve istihsal hareketinin meyvelerini yalnız kendi hesabına toplar. İmparatorluk Türkiye'si bir yarı sömürge olduğu için eski Osmanlı topraklarına yabancı sermaye ya devleti borçlandırma yolları ile bir ihtikar unsuru yahut da işletmecilik sahasına imtiyazlar suretinde girdi. Bu mekanizmada mesela bazı ticaret şirketlerinde veya özel iş sahalarında imtiyaz mukaveleleri olmasa bile kapitülasyonlar bu yabancı sermaye teşebbüslerini de esasından imtiyazlı kılıyordu. Borçlandırmalar suretiyle yabancı sermaye akışı ve bu devlet borçlarının Lozan Akitnamesi ile aldığı şekil ve miktar Lozan Muahidesi'nin 46 ve 47. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu konuyu burada etrafıyla işlemek çok yer alır. Bu konuda tek adamın 3. cildinde özetlendiği gibi en yeni ve etraflı bilgileri İ Hakkı Yeni Ay'ın Yeni Osmanlı Borçları 1964 isimli eserinde bulunabilir. Türkiye 1854'te başlayarak borçlanmaya başlamış ve bunları daha çok lüzumsuz saray masraflarında eritmişti. Padişahlar borç senetlerini gözü kapalı kabulleniyorlardı. Mesela 1854-1874 arasında devlet 239 milyon altın liralık borç senedi imzalamış ama bu paradan eline ancak 127 milyon lira geçmişti. O da bu paradan sarayın etrafında yerli ve yabancı daha nice yağmacılara pay dağıtmak suretiyle zaten bu türlü borçlanmalar nihayet iflasla neticelendi ve 20.12.1881'de devlet iflas ederek mali kontrol altına girdi. Ama ondan sonra borçlar gene çığ gibi büyüdü ve bu hal 1914 yılına kadar sürdü. İşte Lozan Antlaşması'nda Cumhuriyet Hükümeti'nin kabul ettiği ve İsmet Paşa'nın biz namuslu borçlarız diyerek o kıt Cumhuriyet bütçesinden ödemeye çalıştığı ve nihayet karşılıklı anlaşmalarla tamamen itfa edilen borçlar bu borçlardır. Türkiye'ye diğer suretlerle sermaye ithali ve imtiyazlar faslına gelince Cumhuriyet eski Osmanlı İmparatorluğu'ndan yan sayfada gösterilen şöyle bir durum devraldı. Lozan Muahidesi'nden sonra Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sermayenin genel tablosu 1000 İngiliz lirası olarak. Teşebbüs sahası 1, demir yollar, İngiliz, teşebbüs adedi 1, sermaye 4587, Fransız, teşebbüs adedi 1, sermaye 6002, İtalyan, teşebbüs adedi 0, sermaye 0, Alman, teşebbüs sayısı 3, sermaye 26.421, Amerika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0, Hollanda, teşebbüs sayısı 1, sermaye 153, Belçika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 2000, Yekun, 7, 39.133, 2, madenler, İngiliz, teşebbüs adedi 1, sermaye 200, Fransız, teşebbüs sayısı 2, sermaye 2333, İtalyan, Teşebbüs sayısı 1, sermaye 380. Alman, teşebbüs sayısı 2, sermaye 135. Amerika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Hollanda, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Belçika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Yekün, 6.3.048. 3. Bankacılık, İngiliz. Teşebbüs adedi 3, sermaye 690. Fransız, teşebbüs sayısı 6, sermaye 6020. İtalyan, teşebbüs sayısı 4, sermaye 300. Alman, teşebbüs sayısı 2, sermaye 2251. Amerika, teşebbüs sayısı 1, sermaye 100. Hollanda, teşebbüs sayısı 1, sermaye 100. Belçika, teşebbüs sayısı 5, sermaye 350. Yekün, 23.10.210. 4. Belediye işletmeleri. İngiliz, teşebbüs adedi 2, sermaye 1897. Fransız, teşebbüs sayısı 2, sermaye 1142. İtalyan, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Alman, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Amerika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Hollanda, teşebbüs sayısı 6, sermaye 1934. Belçika, teşebbüs sayısı 1, sermaye 10. Yekün, 11.4.983. 5. Sanayi teşebbüsleri. İngiliz, teşebbüs sayısı 4, sermaye 1850. Fransız, teşebbüs sayısı 5, sermaye 269. İtalyan, sermaye... Ay hayır. İtalyan, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Alman, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Amerika, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Hollanda, teşebbüs sayısı 1, sermaye 81. Belçika, teşebbüs sayısı 2, sermaye 244. Yekün, 12.2447. 6. Ticaret. İngiliz, teşebbüs adedi 10, sermaye 1480. Fransız, teşebbüs sayısı 6, sermaye 4621. İtalyan, teşebbüs sayısı 4, sermaye 65. Alman, teşebbüs sayısı 0, sermaye 0. Amerika, teşebbüs sayısı 5, sermaye 500. Hollanda, teşebbüs sayısı 3, sermaye 107. Belçika, teşebbüs sayısı 2, sermaye 65. Yekün, 35.3593. Yekün, İngiliz, teşebbüs adedi 21, sermaye 10.704. Fransız, teşebbüs adedi 22, sermaye 20.387. İtalyan, teşebbüs sayısı 9, sermaye 745. Alman, teşebbüs sayısı 7, sermaye 28.807. Amerika, teşebbüs sayısı 6, sermaye 600. Hollanda, teşebbüs sayısı 12, sermaye 2375. Belçika, teşebbüs sayısı 10, sermaye 2669. Yekün, 94, 63.414. Bu rakamlar aslında büyük bir sermaye hacmi ifade etmeyebilir. Ama şunu gösterirler ki Osmanlı ülkesi sermaye teşebbüsleri bakımından da çok geri bir memleketti. Yani Cumhuriyet bu bakımdan da takatsiz bir ülke devraldı ve her şeyi yapmak yeni devlete düşüyordu. Şimdi biraz da milli istihsal alanında neler devralındığını görelim.